Ayrım 7.
6. Esasen feminen olan işleri yapınız. Günümüzde yaşadığımız sorunlarımızın birçoğuna katkıda bulunan bir faktörün de erkek ve kadın arasında net bir ayrım olmamasında yaptığına inanıyorum. Erkekler erkek gibi görünmeli, giyinmeli, davranmalı, düşünmeli ve konuşmalıdır. Kadınlar kadın gibi görünmeli, giyinmeli, davranmalı, düşünmeli ve konuşmalıdır. Birisinin kadın mı, erkek mi olduğunu anlamak için her duraklayışımız hiç de hoş değildir. Normal koşullar altında kadının bulaşıkları yıkaması ve yatakları toplaması gerektiğine inanıyorum. Şüphesiz sevecen bir kocanın da yardımcı olacağı durumlar vardır. Genel olarak küçük bir oğlan çocuğunun babasını bulaşık yıkarken görmesinin iyi bir fikir olmadığını düşünüyorum. Küçük kızlar da annelerinin erkeksi bir rol oynayıp erkeklere özgü işler yaparken görmemeliler. Annemin sık sık söylediği gibi, çocuklarınız ne yaptığınıza ne söylediğinizden daha çok dikkat ederler. Küçük oğlanlar erkek rolünü görsün ve karşı cinse doğal bir şefkat duyan erkekler olmak üzere büyüsünler. Küçük kızlar dişi rolünü görsünler ve karşı cinse doğal bir şefkat duyan kadınlar olmak üzere büyüsünler. 7. Bir kraliçe olmak ister misiniz? Kocanıza bir kral gibi davranın. Hiçbir şansı kalmayacaktır. Çünkü hiçbir kral bir kraliçesi olmadan tam sayılmaz. Tekrarlıyorum, evlilik 50/50 bir anlaşma değildir. %100/%100'dür. Eşinizi mutlu edip de bundan muazzam biçimde yararlanmamanız imkansızdır. Yine vurgulamak istiyorum ki, eğer diğer insanlara istediklerini elde etmeleri için yeterince yardım ederseniz, hayatta istediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz. Bu durum karılar ve kocalar arasında bilhassa geçerlidir. Deneyin, seveceksiniz. Eğer gerçekten denerseniz, zirveye giden merdivende bir basamak daha çıkmaya hak kazanacaksınız. İyice bakın. İşte, yüzünüzdeki en büyük gülümseme ile ikinci basamağa atlamak üzeresiniz. Çünkü hayatınızdaki en önemli kişiyi gerçekten mutlu ediyorsunuz. Bölüm 1. Hedefler gerçekten gerekli midir? Göremediğiniz hedef. Howard Hill adını birçok kişi bilir. Kendisi belki de gelmiş geçmiş en büyük ok atıcısıydı. O kadar isabetli atardı ki, bir ok ve yay ile bir fili, bir Bengal kaplanını ve bir Cape bufalosunu öldürmüştü. Haber filmlerinde Howard Hill'in tekrar tekrar hedefi tam 12'den vururken izledim. Hedefi tam ortasından vurduktan sonra ikinci bir atışla ilk oku da tam ortasından ikiye ayırıyordu. Şimdi söyleyeceklerimi duyunca muhtemelen şaşıracaksınız. Siz eğer sağlığınız iyi ise Howard Hill'in en iyi atışından bile iyisini yapabilirsiniz. Hedefi tam 12'den. Howard Hill'den çok daha iyi vurabilirsiniz ve elinize çocukken kullandığınız oyuncak yay ve oktan başka bir şey almamış olabilirsiniz. Şüphesiz Howard Hill'in gözlerini bağlayıp bir iki kez kendi çevresinde döndürmeniz gerekecektir. Sonra garanti ediyorum ki ondan daha iyi vuruş yapacaksınız. Sanıyorum bu benzetmeyi saçma buldunuz ve tabii ki yapabilirim. Bir insan görmediği bir hedefi nasıl vurabilir ki diyorsunuzdur. Bu iyi bir soru. İşte bir soru daha. Eğer Howard Hill göremediği bir hedefi vuramıyor ise siz sahip olmadığınız bir hedefe nasıl varabilirsiniz? Bir hedefiniz var mı? Bir hedefiniz olmalı çünkü bu sahip olmadığınız bir menzile varmak ya da asla gitmediğiniz bir yerden geri dönmek kadar zordur. Kesin net açıkça belirlenmiş hedefleriniz olmadığı takdirde içinizde yatan maksimum potansiyeli gerçekleştiremezsiniz. Ortalama değişken olarak zirveye varamazsınız. Anlamlı belirgin olmalısınız. Sizden ve hedeflerinizden ne haber? Odaklanmış ve netler mi yoksa bir hayli bulanıklar mı? Etkinlik veya başarmak. Hedefi olmayan bir kadın veya bir erkek, dümeni olmayan bir gemi gibidir. Her biri de sürüklenecektir, sürülemeyeceklerdir. Her biri ümitsizlik, yenilgi ve keder kıyılarına vuracaklardır. Büyük Fransız doğa bilimcisi John Henry Fabre, resmi geçit tırtılları ile en garip deneylerden birini yapmıştır. Bu tırtıllar önlerindeki tırtılı körlemesine izlerler. Adları oradan gelir. Fabre onları dikkatle bir çiçek saksısının çevresinde, en sondaki ilk baştaki tırtıla dokunacak biçimde bir çember biçiminde yerleştirdi. Çiçek saksısının tam ortasına bu tırtıl türünün başlıca gıdası olan çam iğnelerinden koydu. Tırtıllar bu yuvarlak çiçek saksının etrafında dönmeye başladılar. Saatlerce, günlerce, gecelerce döndüler. 7 gün, 7 gece çiçek saksısının çevresinde döndüler. En sonunda açlıktan ve yorgunluktan öldüler. 15 santim ötelerindeki yiyecek bolluğuna rağmen, kelimenin tam anlamıyla açlıktan öldüler çünkü etkinliği başarmak ile karıştırmışlardı. Birçok insan da aynı hatayı yapar ve sonuçta yaşamın sunduğu hasadın ancak çok küçük bir kısmını biçebilir. Ellerinin altında muazzam bir zenginlik yapmasına rağmen bunun çok azını elde edebilirler. Çünkü körlemesine hiç sorgulamadan biz çember etrafında dönen kalabalığı izlerler. Metotları ve prosedürleri izlemelerinin tek nedeni hep böyle yapılmış olmasıdır. Bu açıdan bakılınca onlar kasabadaki yaşlı adam kadar kötüdürler. Karısı adamı salam alsın diye dükkana yollar, adam salamı alıp gelince neden kasaba salamın uçlarını kestirmediğini sorar. Bu yaşlı adam karısına salamın uçlarını niçin kestirmek istediğini sorar. Kadın annesinin hep böyle yaptığını ve neden olarak bunun yeterli olduğunu söyler. Kadının annesi onları ziyarete gelmiş olduğundan ona salamın uçlarını neden kestirdiğini sorarlar. Kadın annesinin hep böyle yaptığını söyler. Üçü büyük anneyi arayıp üç nesildir süren bu gizemi çözmeye karar verirler. Büyük anne ise fırını küçük olduğundan salamı tek parça halinde pişiremediğini söyler. Büyük annenin yaptıkları için bir nedeni var. Peki ya sizin? Başarısızlığa gider. İnsanların çoğunun hedefi var mıdır? Anlaşılan o ki yoktur. Sokakta 100 gence durdurup, hayatta başarısızlığınızı tam olarak garantileyecek ne yapıyorsunuz diye sorabilirsiniz. İlk baştaki şoku atlattıktan sonra muhtemelen her biri de, başarısızlığımı garantilemek için ne yapıyorum da ne demek, ben başarı için çalışıyorum diyecektir. Komik olan çoğunun böyle yaptıklarını sanıyor olmalarıdır. Neredeyse herkes başaracağını sanır ama zordur. Bunu vurgulayarak söylüyorum çünkü eğer bu 100 genç adamı 65 yaşına dek izleyebilsek, İçlerinden sadece 5'inin maddi güvene kavuşacağını görecektik. Sadece biri zengin olacaktı. Las Vegas'ta bile daha şanslı olunabilir. Başarısızlığın fırsat eksikliğinden kaynaklandığına inanamam, çünkü Amerika birçok özgün fırsatlar sunmaktadır. Örneğin birkaç yıl önce Atlanta, Georgia'daki federal hapishaneden zengin bir hükümlü tahliye edildi. Kendisinde doğuştan kaybeden adam hastalığı vardı. Yine de hapishanede küçük bir dükkan işleterek küçük bir servet kazandı. Onu içeri sokan büyük hatasından sonra zaman harcayarak daha büyük bir hata yapmamaya kararlıydı. Zamanı kendi yararına kullandı, aynı açıdan bakılınca siz de aynı seçime sahipsiniz. Yaşamlarında başarılı olamayan insanlar gerçekten başarısız olmak için mi plan yapmaktadırlar? Sanmıyorum. Sorun hiçbir şey planlamamalarıdır. Hedefler böylesine önemli olduğuna göre Amerikalıların neden sadece %3'ü hedeflerini kağıda dökebilmektedir? Bunun 4 temel nedeni var. İlki, kendilerine hiçbir şey satılmamıştır. Söylenmiştir ama satılmamıştır. İkincisi, bunun nasıl yapılacağını bilmezler. Üçüncüsü, belirledikleri hedeflere ulaşamayacaklarından ve utanacaklarından korkarlar. Dördüncüsü, zayıf kişisel imajdı. Yaşamdaki iyi şeyleri hak etmediklerini düşünürler. Elde etmeyi hak etmedikleri şeyleri niye yazsınlar ki? Bu da onları kendi zihinlerinde elde edemeyecekleri anlamına gelir. Şimdi daha zorlu bir cümle için hazırlanın. Bu kitapta anlatılan felsefe ve prosedürler eğer gerçekten kendinizi verirseniz bu 4 nedenin de hakkından gelecektir. Kısım 1'de size hedefleri satacağım ve bunları tam olarak nasıl saptayacağınızı anlatacağım. İkinci kısım ve aslında tüm kitap kişisel imaj ile ilgilidir. Demek ki kendinizi şimdiden daha fazla seviyor olmalısınız. Kişisel imajınızı, yaşamdaki güzel şeyleri hak ettiğinizi bilinceye dek sağlamlaştırmak için ihtiyacınız olan tüm basamaklara sahipsiniz. Artık gerisi size kalmış. Bu bizi korku meselesine geri getiriyor. Buna akılcı biçimde bakalım. Eğer sorununuz korku ise, bu sadece arkadaşlarınızın önünde yanlış duruma düşmek istemediğiniz, böylece bir şeye bağlanmayacağınız anlamına gelir. Bu yaklaşımda yarı doğrusunuz. Hedeflerinizi sizin o hedeflere ulaşabileceğinize inanmakla kalmayıp, o hedeflere ulaşmanızı da isteyeceklerini bildiğiniz kişiler dışında hiç kimseyle paylaşılmamalıdır. Hedeflerini kağıt üstünde belirlemeyi seçen diğerleri ise, eğer tam olarak beceremezlerse, bu hedefleri hiç saptamadıkları için aslında başarısız olmadıklarını gösterecek hazır bir bahaneye sahip olurlar. Bu onlar için daha güvenli ve risksiz bir yaklaşımdır. Bu akıl yürütmeyi kullanarak bir geminin limanda kalmasının, bir uçağın yerde kalmasının, bir evin boş kalmasının daha güvenli olacağını, çünkü geminin limandan ayrılmasıyla, bir uçağın havalanmasıyla, bir evin içine birilerinin taşınmasıyla riske girdiğini söyleyebiliriz. Ama geminin altında midyeler toplanacak ve gemi limanda daha hızlı hurdaya çıkacaktır. Uçak havaalanında daha çabuk paslanacak, ev ise içinde kimse olmayınca daha hızlı çürüyecektir. Evet, hedef belirlemekte riskler vardır. Ama bu hedefleri saptamadığımızda riskler sınırsız anlamda daha büyüktürler. Nedeni basit. Gemilerin denizde yüzmek için, uçakların havada uçmak için ve evlerin içinde yaşamak için inşa edilmesi gibi insan da bir amaç için yaratılmıştır. Siz bir nedenle buradasınız. Bu amaç sizin içinizden mümkün olan her insani şeyi çıkarıp insanlığa katkınızı yapabilmenizi sağlamaktır. Hedefler kendiniz ve diğerleri için daha fazlasını yapabilmenizi sağlar. İlk ve en bariz basamak, size hedefleriniz hakkında şimdi bir şeyler yapmanızı, satmak olduğuna göre artık bunu yapmaya başlayacağım. Tüm dürüstlüğümle bu uyarıyı yapmalıyım. Çünkü satın almakla ilgilendiğiniz açık, yoksa kitapta buraya kadar gelmezdiniz. Yarın Acapulco'ya gidelim, her gün. Varsayın ki yarın eski ve saygı duyduğunuz bir arkadaşınız telefon edecek ve size coşkuyla, "Dostum, sana iyi haberlerim var. Grubumuzla birlikte Acapulco'ya 3 günlük bir geziye gidebilirsin. Tek kuruş ödemeyeceksin. Yarın sabah 8'de yola çıkıyoruz ve 2 kişilik daha yerimiz var. Patron bize kendi uçağını verdi ve hemen sahildeki villasında kalacağız," diyecek. İlk tepkiniz, "Bu harika olurdu ama yapacak çok işim var. Nasıl hazırlanabilirim? İşleri nasıl halledebilirim? Bilmiyorum, olabilir." Siz cevap vermeden önce sevgili eşiniz bir fikir olduğunu söyler ve arkadaşınıza onu birkaç dakika sonra arayacağınızı söylemenizi ister. Siz telefonu kapar kapamaz eşiniz düşünmeye ve planlamaya başlar. İlk olarak "ne yapmalıyım?" sorusunu sorarsınız. Kalem kağıt ortaya çıkar, ilk olarak yapmanız gerekenleri kağıda dökersiniz. Daha sonra önem sırasına göre sıralarsınız. En sonunda sorumluluklarınızdan bazılarını başkalarına dağıtırsınız. Daha sonra arkadaşınızı arar ve "programa baktım da biz de bu yolculuğa gelebiliriz," dersiniz. Sonraki 24 saat içinde birkaç gün içinde yapacağınızdan daha fazla şey yapacağınızı garanti edebilirim. Yapmaz mıydınız? Bu soruya evet demek zorunda olduğunuzdan size bir soru daha sorayım. Neden yarın Acapulco'ya gitmiyorsunuz? Yani her gün. Sonraki 3 gün boyunca yapmanız gerekenlerin listesini neden yapmıyorsunuz? Sonra 3 günlük iş yapmak için sanki sadece bir gününüz varmış gibi davranın. Manav dükkanındaki patronumun her zaman söylediği gibi, bu seni düşünme takkeni başına takmaya zorlayacaktır. Çalışmaya başlamadan önce düşünmek, planlamak ve işleri dağıtmak için zihinsel kapasitenizi kullanmaya başlayacaksınız. Bu da çok daha fazlasını başarmanızı sağlayacaktır. Yaşamınızdaki yarınlarda kelimenin tam anlamıyla Acapulco'ya gidebilirsiniz ya da istediğiniz herhangi bir yere. Nedeni, ortalama değişkenden anlamlı belirgin olmaya doğru değişeceksiniz. Yaşamınızın bir yönü olacak. İnsanlar sık sık zaman yok diye şikayet ettiklerinde asıl sorun yönün yokluğudur. Birçok uzman zaman öldürdüğümüzde cinayetten tutuklanmamız gerektiğini söylüyor. Ancak yakından bakıldığında görülüyor ki zaman öldürmek cinayet değil, intihardır. Zaman bir dost ya da bir düşman olabilir. Ne olacağı tamamen size, hedeflerinize ve var olan her dakikayı kullanma kararlılığınıza bağlıdır. Hedef yoksa oyun da yok. Hedeflerin önemini şampiyonu belirleyecek bir basketbol maçını örnek vererek anlatayım. Takımlar ısındıktan sonra fiziksel olarak maça hazırdır. Adrenalin akmaktadır ve oyuncuların bir şampiyonluk maçına uygun olarak heyecanlı oldukları açıkça görülmektedir. Soyunma odasına giderler ve koçları onlara maç başlamadan son aşıyı yapar. "Gün bugün çocuklar, ya şimdi ya da asla. Bu gece ya kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Bir düğünde hiç kimse sadece hatırlamaz. Şampiyonun ardından geleni de. Tüm sezon bu gece içindi." Oyuncular da aynı fikirdedir. Öylesine dolmuşlardır ki sahaya çıkmak için koşarlarken neredeyse kapıyı menteşelerinden sökeceklerdir. Tam sahaya çıkmak üzereyken birden dururlar. Tam bir hayal kırıklığı ve öfkeye dönüşen bir şaşkınlık içinde skor levhasının kaldırılmış olduğunu görürler. "Skorlar olmadan nasıl oynayabiliriz ki?" derler. Atışlarını görmedikçe skoru bilemeyeceklerdir. Sayı kaydettiler mi yoksa kaçırdılar mı bilemeyeceklerdir. Rakiplerine karşı ne durumda olduklarını bilemeyeceklerdir. İşin doğrusu, skorlar olmadan maça çıkmaya bile kalkışmayacaklardır. Basketbol oyuncuları için bunlar önemli. Ya sizin için? Yaşam oyununu hedefsiz mi oynamaya çalışıyorsunuz? Eğer öyleyse skor ne? Hayat değerlidir. Ülkenin dört bir yanındaki huzur evlerinde ilginç bir olay yaşanmaktadır. Tatiller ve evlilik yıl dönümü ve doğum günleri gibi özel günlerden önce ölüm oranlarında belirgin bir azalma meydana gelmektedir. Birçok kişi bir yılbaşı daha, bir yıl dönümü daha, bir bağımsızlık bayramı daha ve benzeri, yaşamak için kendine bir hedef saptamaktadır. O olaydan hemen sonra ise hedefe varıldıktan sonra yaşama isteği azalmakta ve ölüm oranları yukarı fırlamaktadır. Evet, hayat değerlidir ve ancak hedef gibi değerli bir şeyi olduğu sürece sürdürülebilir. Hayattaki hedefler önemlidir ve herkes bunu bilir. Ancak sokaktaki adam kendi seçerek veya umursamadığından hayat içinde anlamlı belirginlerden ziyade ortalama değişkenler olarak en az direnç gösteren yolları izlerler. Merhum Maxwell Maltz bir kitap yazdı. Bunu okumanızı önermem, ezberlemenizi öneririm. Kitabı kendinizin ve hayatınızın bir parçası yapın. Başlığı Psikokibernetiks'tir. Ürkütücü bir başlık ama aslında basit, güzel ve kolay anlaşılan bir kitaptır. Maltz insanın işlevsel anlamda bir bisiklet gibi olduğunu anlatıyor. Bir nesneye yani bir hedefe doğru ileriye ve yukarıya doğru hareket ettiği takdirde yalpalamakta ve düşmektedir. Hedef kazanacak bir at olabilir. Julie atı Iris'i çok severdi ama o sırada ona çok kızmıştı. Hayal kırıklığına uğramıştı, yorgundu, cesareti kırılmıştı ve çok üzgündü. Haftalarca onu temizlemiş, tımar etmiş ve hayvanı büyük şov için eğitmişti. O gün sabahın üçünde kalkmış ve son ayrıntısına kadar Iris'i hazırlamıştı. Iris'in yelesi örülmüştü, kuyruğu pırıl pırıldı, nalları gün ışığında parlıyordu. Eğer üzengi ve dizginler cilalanmıştı ve kusursuz giysisi içindeki Julie, o büyük gün arenaya girdiğinde küçük bir bebek gibiydi. Peki ne oldu? Hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey. Atlaması gereken Iris atlamadı. İşin doğrusu yerinde hoplamamıştı bile. Atı ilk engeli atlamayı 3 kez reddedip elenince, Julie için yüzlerce saatlik sıkı çalışma ve bir madalya kazanma hayali uçup gitmişti. Diğer bir kısımda da belirttiğim gibi, hayal kırıklığına uğradığınızda ya ellerinize ovuşturup elinizde olanları kaybedersiniz, ya da kollarınızı sıvayıp istediğini elde edersiniz. 16 yaşında ve 50 kilodan az olan Julie, Ziegler kollarını sıvayıp istediğini elde etmeye karar verdi. Kazanacak bir at. Iris'e bir fiyat biçti. Gazeteye bir ilan verdi. Pazarlık yaptı ve istediği fiyatı elde etti. Parasını bir tasarruf hesabına yatırdı ve rüyalarının atını almak için aramaya koyuldu. Yöredeki haraları gezdi, gösterileri izledi, yayınlanan her atçılık dergisini okudu. Ta ki 2 yaşındaki güzel ama tecrübesiz Butter Ram'ı bulana dek. Bu Julie için ilk bakışta aşk gibiydi ama küçük bir sorun vardı. Butter Ram, Julie'nin Iris için aldığından çok daha fazlasına mal olacaktı ve Julie anne ve babasının bu farkı finanse etmesini inatla reddetti. Ancak bu durum onun hızlı bir koşuya kalkmasını sadece biraz yavaşlattı. Çünkü Julie eğer bir şey istiyorsanız bunun için bir şey yapmanız gerektiğine inanan bir kızdır. Ayrıca görebildiğiniz yere kadar ilerleyip oraya vardığınızda mutlaka daha da ileriyi görebileceğiniz temel hedefe ulaşma ilkesine inanmaktadır. Iris için aldığı parayı ilk taksit yaparak geri kalanı için bir ödeme planı oluşturarak Butter Ram'ı satın aldı. Daha sonra bu ödemeleri yapmak için bir işe girdi. Ayrıca Butter Ram'ı profesyonel olarak eğitmek için yardım aldı ve bunlar için de ödeme yaptı. Kendini ve atını sık ve sıkı çalıştırdı. Kısa süre sonra Butter Ram ve Julie madalyalar kazanmaya başladılar. Julie'nin odasının duvarı her renkten kurdele ve ödüllerle dolmaya başladı ve kendisine Butter Ram için ödediğinden 4,5 katı teklif edilmeye başlandı. Bu öykünün heyecan verici yanı, benim kızım hakkında oluşu bir yana, bize yine eğer bir şeyi gerçekten istiyorsak, bunu kesin hedefimiz haline getirmemizi söylemesidir. Onun ardından başarısız olamayacakmış gibi gidersek, kesinlikle başarısız olmamamıza yardım etmek üzere birçok şey olacaktır. Gücü dizgindeyin. Birkaç yıl önce Niagara Şelalesi'nin üstünden uçma ayrıcalığına sahip oldum. Şelaleye yaklaştığımızda uçağın kaptanı, "Bayanlar ve baylar, solunuzda Niagara Şelalesi'ni görüyorsunuz. Şelaleyi ilk kez havadan göreceklerin sol tarafa geçmelerini öneririm. Muazzam bir manzara," dedi. Öğüdünü tuttum ve şelale birkaç mil ötede olmasına rağmen püsküren suların yüzlerce metreye kadar yükselişini görebiliyor ve bu muazzam gücü hissedebiliyordum. Manzarayı seyrederken aklımdan bir düşünce geçti. Binlerce yıl boyunca trilyonlarca ton su bu 60 küsur metre yükseklikten dökülmüş ve hiçliğe karışmıştı. Derken bir gün bir adam, planı olan bir adam bu muazzam gücün bir kısmını dizginledi. Yüksekten akan suyun bir kısmını belirli bir hedefe yöneltti ve sanayi çarklarını döndürmek için milyarlarca kilowatt saatlik elektrik üretti. Binlerce ev ışıldadı, tonlarca hasat kaldırıldı, sayısız ürün üretildi ve dağıtıldı. İşler yaratıldı, çocuklar eğitildi, yollar inşa edildi. Bu yeni güç kaynağının bir sonucu olarak binalar ve hastaneler kuruldu. Yararların listesi neredeyse sonsuzdur ve hepsi de planı olan bir adamın Niagara'nın gücünün bir bölümünü alıp onu belirli bir hedefe doğru yöneltmesiyle ortaya çıktı. Sizden yapmanızı istediğim de bu. Hedefler kim için? Sözlüklerde hedef varılacak bir nokta veya amaç olarak anlatılıyor. Hedef bir plandır, yapmayı umduğunuz bir şey, hiçbir çekince olmadan. Kim olursanız olun, nerede olursanız olun ve ne yapıyor olursanız olun, hedefleriniz olmalı diyeceğim. J.C.Penny bunu son derece güzel ifade etmiş. Bana hedefi olan bir borsa çalışanı verin, size tarih yazacak bir adam göstereyim. Bana hedefi olmayan bir adam verin, size bir borsa çalışanı vereyim. Annelerin hedefleri olmalıdır, satış elemanlarının hedefleri olmalıdır. Ev kadınlarının, öğrencilerin, işçilerin, doktorların ve atletlerin hedefleri olmalıdır. Niagara gibi bir şehri aydınlatamayabilirsiniz ama kesin hedeflerle kendi gücünüzü açığa çıkartırsınız ve bir şeyler olmaya başlar. Hedeflerin gerekliliğini vurgulamak için düşünün bakalım. Everest'te ilk tırmanan insan olan Sir Edmund Hillary'nin bunu başarışı nasıl anlatılırdı? Bir gün etrafta dolanırken kendisini dünyanın en yüksek dağının zirvesinde bulduğunu mu anlatırdı acaba? Ya da General Motors'un yönetim kurulu başkanı her gün sadece işe geldiğini ve bir gün yönetim kurulu başkanı oluncaya dek onu terfi ettirdiklerini mi söylerdi? Şüphesiz komik ama hedefiniz olmadan önemli bir şeyler başarabileceğinizi sanmanızdan daha komik değil. Ne tür hedefler? 7 farklı hedef vardır. Fiziksel, finansal, ruhsal, mesleki, ailevi, zihinsel ve toplumsal. Kitap boyunca tüm bu hedefleri örneklerle vermeye çalışıyorum. Ama yer darlığı nedeniyle bunların sadece belirli bir bölümüne yoğunlaşmaktayım. Felsefem idealist olarak tanımlanabileceğinden dolayı, finansal hedeflere ayıracağım yerden dolayı biraz şaşırabilirsiniz. Şaşırmamalısınız. Para yasal biçimde kazanıldığını varsayarak, verdiğiniz hizmete ölçen bir ölçüm çubuğudur. İhtiyacınız olandan daha fazlasını kazanmak zorundasınız. Böylece sizden daha az yetenekli olanlara iş fırsatları yaratmış olursunuz. Birçok kişi kutsal metinleri sık yapıldığı gibi yanlış yorumlayarak paranın bütün kötülüklerin anası olduğunu söylerler. Hayır, tüm kötülüklerin anası olan para sevgisidir. Bunları söyledikten sonra Tanrı'nın ilk emrinin Tanrı'dan başka ilah yoktur olduğunu vurgulamama izin verin. Buna para da dahildir. Yaşamış en bilge kişi olan Süleyman kutsal metinde gümüş arayan kişi gümüşle asla doymayacaktır der. Basitçe söylersek, para tanrımız haline gelirse, ne kadar çoğuna sahip olursak olalım, bizi asla tatmin etmeyecektir. Bunun doğru olduğunu biliyoruz. Çünkü son 2 sene içinde 5 milyarder öldü ve 5'i de en son nefeslerine kadar daha fazlasını kazanmak için uğraşmaktaydılar. Birisi, Howard Huggins öldüğünde ne kadar para bırakmış olduğunu sormuş. Aldığı cevap, hepsini bıraktı olmuş. Eğer birisi size sizin ne kadar bırakacağınızı sorarsa onlara, Howard Huggins'la aynı miktarda deyin. Ancak para verilen hizmeti ölçme konusunda harika bir araçtır. Mesleğiniz ne olursa olsun hiç istisnasız daha fazla hizmet verdikçe daha çok finansal ödül alırsınız. Çoktan keşfetmiş olduğunuz gibi paraya ihtiyaç olduğunda pek az şey yerini tutabilir. Her şey bir yana paraya sahip olmanın ona sahip olmamaktan daha iyi olduğunu söylemeliyim. Hem rengi güzeldir ve her şey uyar. Çelik gibi düş kurun. Yüzyıllar boyunca sözcük tüccarları bir düşünüz olması gerektiği fikrini sattılar. Birkaç yıl önce Martin Luther King, Amerika'nın vicdanını rahatsız eden ve bir düşün var dediğinde, 1 milyon ayağı yollara döken ünlü konuşmasında bu sözlere önem kattı. Bir düşü olan ve bunun gerçekleştiğini gören bir başka adam da kısa boylu, puro içen, sevgi pınarı hiç kurumayan bir enerji topu olan Dexter Yager'dir. O derin aile bağları ve güçlü dinsel inançları olan bir adamdır. Dexter, Yale'in verdiği bir bursu geri çevirmişti. Çünkü başarıya giden yola koyulmak için acelesi vardı. Hür teşebbüs düşü, hızla büfelerde aranan bir ürün olan bir sürahi, Cool Aid ile başlamıştı. Başarıdan erken alınan bu tat, ona tam bir hür teşebbüs sistemini sattı. Dexter ayrıca bir araba satıcısı, Sears ve aralarında bir inşaat firmasının da olduğu, diğer ortaklıklarda satış sorumlusu olarak da son derece başarılıydı. Ancak Dexter ve sadık yardımcısı Birdy, Tanrı'nın yönlendirdiğine inandıkları bir dizi şart gerçekleşene dek hızlanamamışlardı. Bu şartlar onların 1 Kasım 1965'te Ada, Michigan'daki Amway şirketine katılmalarına yol açmıştı. Gelişmeleri ve başarıları düzenli ve hatta çarpıcıydı. Kolay demedim. Bugün Triple Elmas dağıtımcılarının seviyesine yakın bir yerlerde zirvedeler. Uzun saatler süren sıkı çalışma ve muazzam miktarda coşku, Yagerlerin geçmişte tutulmamış vaatlerle hızı kesilmiş bir düşü gerçekleştirmelerini sağladı. Bugün Yager organizasyonu dünya çağındadır. Dünyaca ünlüdür. Ancak Dexter'ın Amway başarısı, Amway'e katıldıktan sonra yaptıklarından dolayı değildir. Başarısı dürüstlük, karakter, sevgi, sadakat, bütünlük ve Tanrı'ya inanç sütunları üstünde yükselen temelden dolayıdır. Başarısı kendi zihninde zaten bir gerçeklikti ve düşü hazırladığı fırsat ile karşılaştığında gerçekleşti. Dexter'ın olacağını bildiği gibi bir gerçeklik haline geldi çünkü daha bir gençken düşünü kurmuştu. Daha sonra onu besledi ve genç bir adamken onu suladı. Yetişkinlik döneminde de bu düş iyice büyüyüp serpildi. Başarı sürecinde Yagerler işe ve yaşamlarına ellerindeki her şeyi, gayret, adanma ve benzeri verdiler. Dolayısıyla birçok şey, maddi güvenlik, 7 yatak odalı kocaman bir ev, yüzme havuzu, büyük arabalar, bir karavan, elmas yüzükler ve benzeri. Elde etmeleri kaçınılmazdı. Birdie bağlılıklarını ve başarılarını şöyle anlatıyor. Vereceklerine ve yapacaklarına dair bir sınır belirlediğinizde, ne kadar yükseğe çıkacağınıza ve oraya vardığınızda nelere sahip olacağınızı belirleyen bir tavan belirlemiş olursunuz. Dexter verecekleri için bir sınır koymadığından elde ettiklerindeki tavan limitini de ortadan kaldırmış oldu. Belki de Dexter söylememiştir ama, kimsenin düşünüzü çalmasına izin vermeyin. Sözünü o söylemediyse bile, ülkenin her yanında onu dinleyenlere diğer insanlarla olan ilişkilerine dikkat etmeleri gerektiğini, böylece kimsenin düşlerini çalamayacağını anlatırken onunla özdeşleştirilmiştir. Dexter ve Birdie Yager açısından onlar düşlerini çelik gibi kurmuşlardı. Bu felsefe Dexter Yager için nasıl işe yaradıysa sizin işinize de yarayabilir. Onun öyküsü birçok açıdan zirvede görüşürüzün felsefesini özetlemektedir çünkü. Dexter kitabımızın resimlerini çizen sanatçının zirveye giden merdivende tanımladığı her şeyi elde etmektedir. Zirveye çıkmıştır çünkü fiziksel, zihinsel ve ruhsal insanla iş görmektedir. Orada kalmaktadır çünkü sağlam bir temele kurulmuştur ve zirvedeki yer darlığının oturacak yer yoktur, farkındadır. Yaşamda istediği her şeyi elde etmektir çünkü yüzlerce insana isteklerini elde etmelerinde yardımcı olmaktadır. Daha da önemlisi güzel karısına ve mutlu, sağlıklı, iyi eğitimli 7 çocuğuna eskisinden daha yakındır. İşte Dexter Yager böyle bir çelikten düşler kurucusudur. Şimdiye kadar kendi hedefleriniz için bir şeyler yapma konusunda bir şeyler satın almış olmalısınız. Haydi ilerleyelim ve hedeflerin özelliklerini, onları nasıl saptayacağımızı ve onlara nasıl varacağımızı tanımlamaya başlayalım. Notlar ve düşünceler. Bölüm 2. Hedeflerin özellikleri. Sayı 1. Hedefler büyük olmalı. Hedefleri belirlediğinizde içinizden bir ses, haydi gidelim, haydi gidelim demeye başlar ve tavan yükselmeye başlar. İzleyen kısımlarda ve bölümlerde hayatın hemen her yanından başarılı olmuş insanlara bakacağız. Her birinin hedefleri vardı ve harikulade şeyler yaptılar. Onların öykülerini dikkatle okumanızı istiyorum çünkü her örnekte aslında doğrudan sizinle konuşuyor olacağım. Kendinizi onların yerine koymanız gerekiyor. Onların hedeflerine ulaşmakta kullandıkları adanmayı benimseyerek bazı harikulade şeyler sizin başınıza da gelebilir ve gelecektir. Söz. Hedeflerin etkili olabilmesi için büyük olmaları gerekir. Çünkü ancak büyük bir hedef başarı için gereken heyecanı yaratabilir. Ortalama olmakta veya herhangi birine yetişmeye çalışmakta heyecan yoktur. Bir evin parasını veya arabanın borçlarını ödemekte ya da geçinip gitmekte heyecan yoktur. Heyecan siz elinizden gelenin en iyisini yaptığınızda gelir. Bunu da ancak doğru hedefler ile yapabilirsiniz. Spor dünyasında bir atletin ortalama bir performansın değil de zorlu rekabetin karşısında daha iyi performans gösterdiği kabul edilen bir olgudur. Golfçü, tenisçi, futbolcu, güreşçi ve benzeri ortalama veya zayıf rekabet karşısında yumuşayacaktır. Spor dünyasında bu kadar çok huzursuzluğun olmasının sebebi de budur. Aynısı politikada da geçerlidir. Şimdi eğer kendiniz için saptadığınız hedef, daha doğrusu rekabet büyük, zorlu ise bu sizin en büyük gayretinizi ortaya çıkaracaktır. Heyecan yaratacaktır ve elinizden gelenin en iyisini yapmanızı ve hedeflerinize ulaşmanızı sağlayan bu heyecandır. Elinizden gelenin en iyisini yaparken gece yatabilir ve gerçekten de bugün elimden gelenin en iyisini yaptım diyebilirsiniz. Sonuç ödüllendirici ve tatmin edici bir gece uykusu olacaktır. Çünkü o büyük hedefe ulaşmaya doğru elinizden gelenin en iyisini yapmış olduğunuzu bileceksiniz. Yıldızlara, büyük hedefinize uzanmak için elinizden geldiğince uzandığınızda bir avuç çamurla baş başa kalmayacağınızı bilmek heyecan vericidir. Hayatı büyük ve heyecan verici ve hedeflerinizi büyük hedefler olarak görmek zorundasınız. Bilge birinin söylediği gibi, küçük planlar yapmayın çünkü onlarda insanların ruhunu kıpırdatacak kapasite yoktur. Yaşamı görme biçiminiz ondan ne çıkardığınızı büyük ölçüde belirleyecektir. Bir demir çubuk alın ve kapıyı açık tutmak için kullanın. $1 eder. O demirden at nalı üretin. $50 kadar eder. Aynı demir çubuğu alın, arıtın. Çelik haline getirin ve kol saatlerinde kullanılan yaylar üretin. $500,000 eder. Farkı yaratan demir çubuğu görme biçiminizdir. Kendinizi ve geleceğinizi görme biçiminizde fark yaratacaktır. Büyük bir hedef edinmek zorundasınız. Bir güzellik uzmanı, ev kadını, atlet, öğrenci, satış elemanı veya iş adamı olabilirsiniz. Ben bununla ilgili değilim. Hedefiniz büyük olmalı. Hedeflerin boyutlarının bireylere göre değişeceği açıktır. Booker T. Washington, başarıların boyutunu hedeflerinize varmak için üstesinden geldiğiniz engellerle ölçersiniz demiş. Ona katılıyorum. Çünkü kendisine çok şey verilenden çok şey istenecektir. Kasabanın en kötüsü. Çocukken çalıştığım manav dükkanının yanında bir kahve ve yer fıstığı dükkanı vardı. Sahibi Joe amca diye tanınırdı. Kavrulan kahvenin ve yer fıstıklarının kokusu cezbediciydi ve her kavurma saatinde Joe amcanın dükkanının önünde bir kalabalık toplanırdı. Yer fıstıklarını kömür ateşinde elle döndürülen bir kavurma makinesinde kavururdu. Biraz fıstık kavurduktan sonra onları büyük bir karton kutuya koyardı. Bu fıstıklarla da küçük torbaları doldururdu. O sıralarda torbasını bir kuruştan satıyordu. Bir torba dolunca içinden iki fıstık çıkarıp onları küçük bir kutuya koyardı. Torbaları doldurma işlemi bittiğinde ikramiye kutusunda her zaman birkaç torbalık fıstık birikmiş olurdu. Joe amca fakir doğmuştu. Fakir bir hayat yaşadı ve fakir öldü. Yer fıstıkları hakkında çokça düşünürdü ama sorunu fıstıklar değildi. Güney Carolina Üniversitesi'ne başlamak üzere, Kolombiya, Güney Carolina'ya giderken gördüğüm bir tabelayı asla unutmayacağım. Tabelada Cromer yer fıstığı, kasabanın en kötüsü yazıyordu. Merakımdan araştırdım. Bana söylendiğine göre Bay Cromer bu işe başladığında üstünde bu sözler yazılı küçük bir tabelası vardı. İnsanlar tabelayı gördüklerinde gülümsemiş ama fıstıkları almışlardı. Daha sonra bu sloganı torbaların üstüne de ekledi. İnsanlar daha kocaman gülümsediler ama fıstıkları aldılar. Zaman geçtikçe Bay Cromer Kolombiya caddelerinde fıstık satmaları için komisyon usulü çalışacak bir sürü genci işe aldı. Tabelaları gittikçe büyüdü. İşi de öyle. Kısa süre sonra Güney Carolina Devler Fuarı'nda ve Güney Carolina Üniversitesi'ndekiler de dahil yerel atletizm karşılaşmalarında fıstıklarını satma hakkını aldı. Ünü ve işi büyüdü. Bugün Bay Cromer başarılı ve zengin bir adam. O da fıstıklar hakkında çokça düşünmüştü. İşte temelde aynı tip bölgede aynı ürünü satan iki adam. Biri fakirdi ve öyle kaldı. Diğeri ise fakirdi ama böyle kalmaya niyeti yoktu. Aynı ürünü sattılar ama o ürünle ilgili bireysel hedeflerini farklı ışıklar altında görmekteydiler. İş işte değil. İşinizin ne olduğunun hiç önemi yok. İster doktor, ister iş adamı, avukat, satış elemanı, vaiz olun, hayatınızı kazanmak için yaptığınız şeyi yapan zengin insanlar da vardır. Benzin istasyonu işleten zengin insanlar ve beş parasız benzin istasyonu sahipleri tanıyorum. Satış yapan zengin insanlar ve satış yapan fakir insanlar var. Zengin eğitmenler ve fakir eğitmenler var. Zengin avukatlar ve fakir avukatlar var. Liste sonsuz. Fırsat ilk olarak bireyde yatmaktadır. Daha sonra meslekte. Meslek fırsatı ancak birey kendi görevini yerine getirdiğinde sunar. Yaptığınız iş her ne olursa olsun aynı meslekte o mesleğe önemli katkılar yapan ve sonuçta daha fazla para kazanan birçok insan vardır. Başarmanızı veya başarısız olmanızı belirleyen mesleğiniz veya işiniz değil, kendinizi ve işinizi nasıl gördüğünüzdür. Büyük hedefler gereklidir. Büyük başarı kazanmadan önce onu büyük görmelisiniz. Sayı 2. Hedefler uzun menzilli olmalıdır. Uzun menzilli hedefler olmadan kısa menzilli hayal kırıklıkları yüzünden alaşağı edilmeniz mümkündür. Nedeni basit. Herkes başarı kazanmakla sizin kadar ilgilenmektedir. Arada bir bazı kişilerin yolunuzun üstünde durduğunu ve kasıtlı olarak ilerleyişinizi yavaşlattığını düşünebilirsiniz. Ama aslında yolunuzun üstünde duran en büyük kişi kendinizsiniz. Diğer insanlar sizi ancak geçici olarak durdurabilirler. Bunu kalıcı biçimde yapacak tek kişi sizsiniz. Arada bir kontrol edemeyeceğiniz şartlar ortaya çıkar. Eğer uzun menzilli hedefleriniz yoksa, o zaman kısa menzilli engeller hayal kırıklığı yaratabilirler. Aile sorunları, hastalık, bir araba kazası veya hiç kontrol edemeyeceğiniz şartlar büyük engeller olabilirler ama olmak zorunda da değiller. Daha sonraki bir bölümde size pozitif şartlara olduğu kadar negatif koşullara da nasıl pozitif tepki verebileceğinizi öğreteceğim. Şiddeti ne olursa olsun, sizi geride tutan engel, ayağınıza takılan bir taş değil de bir atlama taşı olabilir. Uzun menzilli hedefiniz varken bu daha kolaydır. Niçin? Çünkü görebileceğiniz yere kadar ilerleyip oraya vardığınızda mutlaka daha da ileriyi görebileceksiniz. Düşünün, eğer evden çıkmadan önce bütün trafik işaretlerinin yeşil olmasını beklerseniz zirveye giden yola asla çıkmazsınız. Engelleri aşmak. Sizleri yazarken Los Angeles'tan Dallas'a giden bir DC-10'da uçuyorum. Kalkış saatimiz akşam 5.15 idi. Kaçınılmaz rötarlar bizi 6.03'e kadar oyaladı. Los Angeles havaalanından ayrılınca Dallas'a yöneldik ama 20 dakika içinde şartlar değişti. Karşı rüzgarlar kışta tahmin edilenden daha güçlüydü ve biraz rotadan çıkmıştık. Kaptan pilot bazı küçük düzeltmeler yaptı ve tekrar Dallas'a yöneldik. Şunu söylemek istiyorum. Yolumuzdan biraz çıktığımızda kaptan pilot uçağı girsin geriye döndürüp yeni bir başlangıç yapmak üzere Los Angeles'a gitmedi. Bunun gibi hedeflerinize doğru ilerlerken rotanızda küçük düzeltmeler yapmaya hazırlıklı olmalısınız. Uzun menzilli hedeflerinizi belirlerken başlamadan önce tüm engelleri aşmaya kalkışmamanız için sizi uyarmama izin verin. Hiç kimse ama hiç kimse eğer onlar başlamadan önce bütün engeller ortadan kaldırılması gerekseydi önemli hiçbir şey başaramazlardı. Eğer bu sabah işe gitmeden önce polisi arayıp tüm trafik lambalarının yeşil olmasını talep etseydiniz en azından deli olduğunuzu düşünürlerdi. Pekala biliyorsunuz ki trafik ışıklarıyla hedefinize varıncaya kadar birer birer karşılaşmanız gerekiyor. Eğer her türden engelle aynı biçimde başa çıkarsanız bir gün gideceğiniz yere varırsınız. Evet, görebildiğiniz yere kadar ilerleyin. Oraya vardığınızda mutlaka daha da ileriyi görebileceksiniz. Sayı 3. Hedefler günlük olmalı. Eğer günlük hedefleriniz yoksa bir hayalperest olarak sınıflandırılırsınız. Hayalperestler de iyidir. Tabii hayallerini gerçekleştirmek için her gün çalışarak onların altına sağlam bir temel kurdukları takdirde. Merhum Charlie Cullen bu fikri son derece anlamlı ifade etmiş. Büyüklük fırsatı Niagara şelalesi gibi yukarıdan aşağıya akmaz. Aksine yavaşça gelir damla damla. Sıklıkla büyük ve büyüğe yakın arasındaki fark, büyük şeyler başarmayı bekliyorsanız hedeflerinize doğru her gün çalışmalısınız. Halterci eğer büyük bir hedefi gerçekleştirecekse, kaslarını her gün güçlendirmesi ve genişletmesi gerektiğini bilir. Gurur duyacakları disiplinli, sevecen bir çocuk yetiştirecek ana babalar, karakter ve imanın örnekler yoluyla her gün azar azar öğretmekle aşılanabildiğini bilirler. Eğer hayattan daha fazlasını istiyorsak, demek ki günlük hedeflerimizin içinde dünü daha iyi kılmaya yönelik samimi bir çaba olmalıdır. Eğer değişmeyi ve şartlarımızı iyileştirmeyi umuyorsak, kendimizi değiştirmeli ve geliştirmeliyiz. Çünkü herhangi bir şey yapmadan önce biz bir şey olmalıyız. Günlük hedefler en iyi karakter göstergelerdir ve kuruculardır. Bu noktada tabloya adanma, disiplin ve kararlılık girer. Bu noktada büyük, uzun menzilli hedefin veya düşün muhteşemliğini alır, düşünüzün kaderiniz haline gelmesini kesinleştirecek temelin inşasının tozu toprağına indiririz. Bir sonraki kısımda alışkanlıklar hakkındaki bölüm özellikle günlük alışkanlıkları oluşturmada yardımcı olacaktır. Sayı 3. Hedefler belirli olmalıdır. Daha önce ortalama değişken değil, anlamlı belirgin olmanız gerekir sözünü kullandım. İşte nedeni. Dünyanın en sıcak gününde satın alabileceğiniz en güçlü büyüteci ve bir kutu gazete kağıdını alın. Büyüteci gazete kağıtlarının üstüne tutun. Mercek yoluyla güneşin gücünü artırıyor olsanız da, eğer merceği hareket ettirirseniz asla ateş yakamazsınız. Ama eğer merceği kıpırdatmadan tutar ve gazete kağıtlarına odaklarsanız, güneşin gücünü dizginlemiş ve mercek yoluyla onu çoğaltmış olursunuz. Daha sonra gürüldeyen bir ateş yakabilirsiniz. Ne kadar gücünüz, zekanız veya enerjiniz var bilemem. Ama eğer onu dizginleyip belirli bir hedefe odaklamaz ve onu orada tutmazsanız asla başarılı olamayacaksınız. Avdan eli kolu dolu dönen avcı sürüye ateş etmez. Belirli bir hedef olarak bir bıldırcını seçer. Hedef saptama sanatı belirli ayrıntılı bir hedefe odaklanmaktır. Çok para, hoş veya büyük bir ev, yüksek ücretli bir iş, daha fazla eğitim, daha fazla satmak, bir şeyler yapmak, toplum için çalışmak veya daha iyi bir eş, öğrenci, kişi olmak fazlasıyla geniş bir hedeftir. Genelde yeterince belirli değillerdir. Örneğin büyük veya hoş bir ev yerine hedefiniz en ince ayrıntısına kadar belirlenmiş olmalıdır. Eğer kesin ayrıntıları bilmiyorsanız, o zaman hoşunuza giden resimleri ve yerleşim planlarını gösteren ev dergileri toplayın. Sunulan fikirleri ve kavramları birleştirin. İncelemeye açık birçok evi gezin ama emlakçıları şimdi ev alamayacağınız konusunda uyarın. Aksi takdirde size farklı evler göstererek çok zaman harcayacaktır. Bu sadece haksızlık olmakla kalmaz, ayrıca dürüstçe değildir ve sizi hedefinizin ayrıntılarını arayışınızda yavaşlatacaktır. Eviniz için topladığınız bu fikirleri alın ve kağıda dökün. Kaç metrekare, tipi nedir, yeri nerede olacaktır, kaç odalı, stili, rengi ve benzeri. Daha sonra basit bir çizimini yaptırmak üzere bir ressam bulun. Muhtemelen bir akademi öğrencisi az bir paraya bunu yapabilir. Bunun neden önemli olduğunu kitabın sonraki kısımlarından birinde bulacaksınız. Umarım hedef belirleme ile ilgili genel bilgileri alıp kendi durumunuza uygulamanız gerektiğini tam olarak anlamışsınızdır. Daha sonra size kendi durumunuza uygulayacağınız bazı belirli şeyler de vereceğim. Ne yapmak isterseniz isteyin, eğer tam etkili olmasını istiyorsanız ayrıntıları belirli olmalıdır. Sorulmamış soruları cevaplamak. Hedefler negatif olabilir mi? Cevap coşkulu bir evet olacaktır. Eğer 3 şarttan biri mevcut ise hedefler negatif olabilir. İlk olarak eğer başarının mimarı olmanız gerektiği ve şansın işe karışmadığı olgusunu kabul etmiyorsanız hedefiniz negatif olabilir. İkincisi eğer gerçek dışı biçimde büyük ise hedefiniz negatif olabilir. Üçüncüsü eğer ilgi alanınızın dışında ise ve bir başkasını memnun etmek üzere saptanmışsa negatif olabilir. Bunlardan en büyük sorun olanı ile başlayalım. Fazla büyük veya gerçek dışı hedef. Birçok kez fazla büyük veya gerçek dışı hedef kasten saptanır ki, bireyin elinde başarısızlık için hazır bir bahane bulunabilsin. Bunu yapan birey içgüdüsel olarak başarısızlık planlamaktadır ve aslında imkansızı yapmada başarısız olduğu için onu suçlayamayacaklarını bilerek diğer insanların anlayışını amaçlamaktadır. Bu hikayedeki genç adamın sorunu bu olabilir. Birkaç yıl önce Detroit, Michigan'da bir konuşma yaparken 20'li yaşlarında kötü giyinmiş ve sınırlı eğitimi olan bir genç şaşırtıcı bir cümleyle bana yaklaştı. Bay Ziegler, beni öylesine etkili bir şekilde yönlendirdiniz ki elinizi sıkmak ve benim için bugün ne yaptığınızı anlatmak istiyorum dedi. Doğal olarak devam etmesini istedim. İsteseydim de onu durduramazdım zaten. Ne yaptım ki diye sordum. Coşkuyla cevapladı. Bana $1,000,000 verdiniz. Eh bu harika dedim. Umarım benimle paylaşırsın. Biraz sıkıldı ve hayır ciddiyim. $1,000,000 kazanacağım ve bunu bu yıl içinde yapacağım dedi. Şimdi küçük bir sorunla karşı karşıyaydım. Bu muazzam şevki şimdi öldürme şansını göze alacak mıydım, yoksa imkansız bir hedefin illüzyonu altında çalışmaya devam edip tam bir yenilgiden dolayı ıstırap çekmesine izin mi verecektim? İmkansız diyorum çünkü yılda $1,000,000 haftada yaklaşık $20,000 eder. 5 parasız, yeteneksiz ve eğitimsiz genç bir adam için bu miktar bir sene içinde kazanılacak bir miktar değildir. Özellikle de işini kurmak için elinde başlangıç sermayesi için gereken $2,000 bile yoksa. 4. kaset, 1. yüzün sonu.